Ayrım 19.
Yoleta'nın cesareti herkesçe bilinmektedir. Onun için de bölge komitesi yöneticileri Taşko'nun çiftliğinde Alaf'ın tutuşturulması işine katıyor onu. Taşko'nun çiftliğinde 18 Alaf tepesi Alman ordusuna yollanmak üzere hazır edilmiş. Bu Alaflar oraya kadar ulaşmalı diyor işçi gençler ve bir gece tutuşturularak birer meşale gibi parlıyorlar Alaf tepeleri. Alevler gökyüzüne yalıyor ve şanlı partilerinin yönetiminde kahraman bir gençliğin hayatları pahasına dostlarına yardımda azimli olduklarını anlatıyor dünyaya. Faşist iktidar kuduruyor. Maddi zarar kim bilir ne kadar. Birkaç yığın Alaf nedir sanki? Ama Doğu cephesine yollanmak üzere ayrılmıştı. Bu Alafların yakıldığını yangını Almanlar öğreniyor. Canları sıkılıyor, homurdanıyorlar. Hiç belli olmaz, yarın bir diş gıcırdatıp buranın ağası olduklarını hatırlatabilirler. Onun için de bütün polis ayağa kaldırılmıştı. En sonunda bir ipucu bulunmuştur. Eyleme katılanların bölge komitesi üyelerinin çoğu tutuklanmıştır. Polis eyleme katılanları gayet iyi bilmektedir. Bu işin yöneticilerinden birinin de bir Yahudi kızı olduğunu, Violeta Yakova olduğunu biliyorlardı. Savcı müthiş kızıyor. Bir Yahudi kızı, menfur bir Yahudi kızı Doğu cephesine yollanacak bir mala, hem de Almanlara ait bir mala el uzatıyor. Üstelik bu Yahudi kızı polisin elinden kurtulup illegalliğe geçmeyi başarıyor. Ve o anda devletle, polisle, adliyeyle, hatta belki de bizzat onunla, Sofya İl Savcısıyla da alay ediyor. Böyle bir suçluya da idam cezasından başka ceza istenebilir mi? Ve adil, tarafsız faşist mahkemesi Violeta Yakova'ya asılmak suretiyle idam cezası veriyor. Mahkeme kararında şöyle deniyor. Hüküm kesindir, temyiz edilemez. Derhal infaz edilmelidir. Derhal infaz edilmeli ama suçlu nerede ya? Ayağında pranga, merkez cezaevinde değil ki. Violeta adını değiştirmiş, Ivanka adıyla Stevi Ilya Kürkçü Kooperatifinde çalışıyor. 1942 yılında Sofya'da illegaller bir hayli çoğalmıştı. Onlara ekmek parası bulmakta güçlük çekiyordu parti. Parti ve gençlik örgütlerinin üyelerinden toplanan paralardı bunlar. Silah da bu paralarla satın alınırdı. Siyasi mahkumlara da, sürgünde olanlara da. Hep bu paralardan yardım edilirdi. Onun için de çalışma olanağına sahip olan illegaller ara sıra işletmelerde, resmi kuruluşlarda çalışıyorlardı. Violeta'nın illegal hayata geçmesinden ve özellikle bölge komitesi üyelerinden çoğunun tutuklanmasından sonra geçinme derdi çıkıyor ortaya. Arkadaşlarının yardımıyla Sveti Ilya Kooperatifinde işe giriyor ve böylece işler yoluna giriyor. Asıl adını kimse bilmiyor, Yahudi olduğundan da kuşkulanmıyorlar. Kendisinden belge isteyen de yok. Ivanka kendi dikiş makinesini getirerek çalışmaya başlıyor. Kendisi alçak gönüllü, daima önüne bakan sessiz bir kız. Fakat bu yere bakan gözler Doğu cephesinde Alman cellatlarına yollanmak üzere istif edilen gocukların oraya ulaşmasını isterler mi hiç? Doğu cephesine hazırlanan gocuklar tutuşuyor ve bu işi yapanlardan biri yine Violeta Yakova, ölüm cezasına çarptırılan Violeta. Ertesi sabah işe gitmiyor Violeta, ne olur ne olmaz diye. Polis dikkatle araştırıyor. Fotoğrafı çoktan Sofya polisinin elinde. Violeta gülümseyerek, dikiş makinesine yazık oldu. Gayet güzel bir dikiş makinesiydi Singer. Şimdi pek kolay bulunmuyor bu dikiş makineleri. Hem de çok para ediyor. En azından 5 tabanca parası dedi. Tabanca sözü olunca Violeta'nın yüzü ciddileşirdi. Şakalaşmayı severdi ancak parti ve silahla şaka edilmez derdi. Bundan sonra çok geçmeden özel görevi olan savaş ekibinde Violeta'nın kahramanlıklar dizisi başladı. Bir defa Violeta'yı bir iki kelimeyle karakterize etmemi istediler. Şöyle dedim. Kendisine özgü bir cesareti olan ancak Violeta Yakova'nın sevebileceği ve nefret edebileceği gibi seven ve nefret eden bir insandı. Violeta benim için bir ölçüydü. Böyle bir insana hayran olmamak, baş eğmemek mümkün mü? Benim çavdar müfrezesine gelişimden sonra çok geçmedi. Violeta da geldi yanıma. Sevinçle kucaklaştık. Demek yine birlikte olacaktık. Yeniden omuz omuza faşistlerle dövüşecektik. Ben buluşmamıza sevinirken Violeta hastalandı. Sofya'ya inmek zorunda kaldı. Violeta'yı kampın ötesine bizim partizan yasalarının izin verdiği yere kadar uğurladım. Kılavuzu acele ediyordu. Çok vaktimiz yoktu vedalaşmaya. Kucaklaştık, el sıkıştık. Hoşça kal, güle güle. Ve Violeta orman içindeki patikadan aşağı yollandı. Bir iki kez dönüp el salladı ve ağaçlar arasında gözden kayboldu. Bir hayli baktım ardından. Ağaçlar arasında bir iki defa göründü. Ben tekrar ne zaman görüşebileceğimizi düşündüm. Fakat gidiş, o gidiş. Görüşmek nasip olmadı bir daha. İyileşmesinden sonra 1944 yılında Ocak ayı başlarında Violeta, Slavko Radomirski ile birlikte Radomir Partizan Müfrezesi'nin temelini atıyorlar. Violeta daha Sofya'da iken görevi belirleniyor. Bölgenin gençlik yöneticisi. Az zamanda ilçede Rems örgütleri çoğalıyor ve etkinleşiyorlar. Bu örgütler ileride bahar aylarında müfrezenin partizan kaynakları oluyor. Kış aylarında Violeta aynı yerde bir geceden fazla kalmıyor. Köyden köye gezip toplantılar yapıyor, konferanslar düzenliyor. Kimi gençlerle, kızlarla uzun boylu görüşüp konuşuyor. Kadroları esaslı biçimde yakından tanıyıp öğreniyor. Birkaç ay sonra bu kadrolar tüm direnişçi gençliği meydana getireceklerdir. Bu aylar içinde Violeta polisle birkaç defa çarpışıyor. 3 defa yaralanıyor. Fakat her defasında düşman çemberinden kurtulmayı başarıyor ve yine yılmadan, yorulmadan çalışmalarına devam ediyor. 1, 2, 3, 4. Olağanüstü kahramanlık olayları Violeta'nın adını efsaneleştirmeye başlıyor. Tutum ve davranışları gerçekten dillerde destan olmaya layık. Bir gün Violeta ile Slavko Radomirski, Raniluk köyünde yatakları Bay Rangel'e gidiyorlar. Parolularda bir yanılma üzerine yatak bu iki partizana ateş açıyor. Slavko haykırıp Bay Rangel onun sesinden tanıyana kadar bir kurşun Violeta'yı sırtından vuruyor. Kan Violeta'nın elbisesine geçiyor fakat bu sadık yatağın yüreğinde bir telaş yaratmamak için ses çıkarmıyor. Hatta kanı gördüğü zaman bile susuyor. Ve Bay Rangel gittikten sonra Slavko'ya söylüyor. Gözlerim fal taşı gibi açıldı diye anlatıyordu sonra Slavko bana. Darıldım, hatta azarladım onu. Oysa sadece kaşlarını çattı hafifçe. Yarasının fazla acıdığı belliydi. Ve sen olsan ne yapardın, korkutur muydun adamı dedi. Kapadı ağzımı benim. Gerçekten doğru hareket etmiş, ancak fazla kan kaybetmiş olmasın diye korkuyordum. Başka bir seferinde Violeta, kız, çocuk, 15 kadar genci Radomir müfrezesine götürüyor. Kendisiyle birlikte yaşlı, silahlı sadece tek bir partizan var. Müfreze ile henüz birleşmeden Dolna Sekirna köyü dolaylarında polis bu silahsız küçük grubu kuşatıyor. Violeta gençlere kendilerini hemen hemen güvenlik altında hissedebilecekleri bir yer buluyor. Fakat bu yarınki partizanlar için yeni bir düşman, yeni bir tehlike ortaya çıkarıyor. Açlık tehlikesi. Bunlar eski bir partizan grubu olsaydı Violeta endişelenmeyecekti. Eski partizanlardan bir gün, 2 gün, 3 gün açlık çekmemiş olan var mıydı? Fakat bu yeni gelen gençler savaşlarda çelikleşmiş, henüz zorluklara alışmış kimseler değildi. Üstelik silahları da yoktu. Silah da insana ayrıca bir güven verir. Bazen gerçekten açlığı unutturabilir. Onun için de Violeta kararını veriyor. Yerine eski partizanı yönetmen bırakıp gençlerden ikisini yanına alıyor. Kuşatılmış oldukları halde gece karanlıkta bir yolunu bulup birlikte köye iniyorlar. Ve sabahleyin erken otlardan çiğ taneleri henüz kalkmadan yeni partizanlar sofraya oturmuşlardır. Violeta sadece Radomir müfrezesini kalabalıklaştırmak için çalışmakla kalmıyor, partizanları işe, disipline, dayanıklılığa alıştırmakla beraber komşu partizan müfrezelerine, özellikle de Hristo Botev asker taburuna erzak, cephane, ilaç yardımında bulunuyor. 17 Haziran 1944'te Violeta Kondofre köyünde bir gençler konferansı yapıyor. Müfrezeye dönerken yolda polisin tuzağına düşüyor. Polisler sevinçli. Yakalanmayan tetişçi, tehlikeli gençlik yöneticisi artık hemen hemen ellerinde. Az sonra uzanıp yakalayacaklar. Ve polisler sevinçle bağırarak üzerine koştukları sırada Violeta tabancasını çıkarmayı başarıyor. Polisler General Lukov'u kalbinden vuranın o olduğunu, savaş ekibimizin en iyi nişancısı olduğunu bilmiyorlar. Ve adeta bir oyuncak sanıp onu yakalamayı düşünüyorlar. Fakat polislerden üçünün bu bakışları son bakış oluyor. Violeta'nın tabancası üçünü de yere seriyor. Daha oracıkta ölüyorlar. Ötekileri bir korku alıyor. Her kurşun ölümü getiriyor. Partizanların hayatında rastlantılar her zaman büyük rol oynar. Bazen en kısa bir an, tek bir hareket ölümü getirebilir de uzaklaştırabilir de. Şaşılayan polis sürüsünün geri çekilmesi için Violeta'nın tabancasından belki de sadece bir kurşun yetermiş. İşte bu yokmuş. Violeta'nın boşalan şarjörü değiştirirken yakınındaki bir polis üzerine sıçrayıp silahını alıyor. Ve burada beklenmedik bir tartışma başlıyor polisler arasında. Violeta'nın ayağında golf pantolon, sırtında da bir turist ceketi var. Kestane rengi saçları kısa kesilmiş, bir asker kepi altında pek görünmüyor. Polisle çatışma sırasında yüzü kana bulanmış. Çevik sürekli gece çalışmalarında biraz zayıflamış vücudu ile genç bir çocuğa benziyor. Bütün bunlar celatlar arasında münakaşaya yol açıyor. Kız mı erkek mi bu tutsak? Bunu anlamak için en basit, en emin çare tutsağı soymak. Polislerden birkaçı Violeta'yı soymaya başlıyor. Violeta bir an için kendini salıyor, direnmeye tepki gösteriyor. Polisler buna aldanıp tetikte durmayı bırakıyorlar. Bir iki sert hareket, erkekçe bir iki vuruştan sonra yarı çıplak bir halde Violeta celatların elinden kurtulmayı başarıyor. Bir karaca gibi ormana doğru, orman anaya, partizanların koruyucusu ormana doğru koşuyor. Fakat bu kurşunlar karacalara da yetişir. Bu hal karşısında cellatlar kuduruyor. Makineli tüfeklerle ateş ediyorlar ardından. Yağmur gibi kurşun yağıyor Violeta'nın çevresine. Arı gibi vızıldıyor kurşunlar. Ve Violeta ormana birkaç adım kala yere seriliyor. Koşamıyor artık. Yerden bile kalkamıyor. Fakat polisler onu şeflerinin yanına sürükleyip götürdükleri zaman doğrulup nefret dolu bir sesle şöyle haykırmaya kuvvet buluyor kendisinde. Hesaplaşma günü yaklaşıyor. Sizin de sonunuz böyle olacak. Ve sert bir hareketle elini savurarak yerde ölü yatan, üstleri örtülmüş üç polisin cesedini gösteriyor. Alçak diye bağırıyor polis şefi ve yumruğunu sallıyor. Boşuna, Violeta son nefesini yaşıyor. Ve yumruk dokunmazdan önce yere devriliyor. Ürküyor polisler. Bizzat polis müdürünün diri yakalansın diye sert talimatlar verdiği bu partizan bu kadar çabuk mu kurtulacak ellerinden? Fakat Violeta ancak bir an kendinden geçmiş. Alelacele yarasının sarılmasıyla yeniden diriltiliyor. Kendisine ölümden daha müthiş işkenceler etmek için diriltiliyor. Her vuruştan, her tekmeden, her kıldan kemiğinden, parmağından sonra sadece şöyle bir soru, tek bir soru geliyor. Söyle, müfrezenin bulunduğu yeri söyle. Violeta susuyor, dilini dişlerinin arasına almış, susuyor. O da bu dili ısırıp cellatlarının suratına atar da müfrezeyi ele vermez. Fakat sonra ölümü beklerken bu cellatların önünde bir kahin rolü oynamayı düşünüyor. Dost orduların kazanacağını, savaşan halkın büyük bir zafere ulaşacağını, dağlardan, Balkanlardan partizanların nasıl ineceklerini ve kanlı suratlarıyla polis itlerini bekleyen sonu söylüyor. İşkence 24 saat sürüyor. Bu süre içinde cellat grupları nöbetleşe işkence ediyorlar Violeta'ya. Fakat Violeta onların ne iğrenç olduklarını yüzlerine vurmaktan ve susmaktan yorulmuyor. Sonunda bir kurşun işkencelerine, acılarına benim aziz, benim değerli dostum, pek yakın arkadaşım, kardeşim Ivanka Violeta'nın keder ve sevinç dolu hayatına son veriyor. Üçüncü kesim, birinci bölüm. Buluşmalar, ayrılmalar, büyük güçlüklerden sonra gelen bir karşılaşmanın sevincini hiçbir şey bildirmeyen Ivin, Strahil, Sokol adlarının ardına gizlenmiş, herhangi yakın bir arkadaşı görmek için beklemenin heyecanını kim dile getirebilir? Buluşmalar. Ve bu buluşmaların her biri yaşamına yeni bir şey katar. Yaşamını daha anlamlı, daha zengin yapar. Ama bir takım buluşmalar da var ki son kucaklaşmalarla, son el sıkışmalarla, son defa göz göze gelmelerle çok şeyleri anlatıyor. Yeniden buluşma temenni ediliyor sessizce. Ve bu buluşmayı engelleyebilecek sebep belirtilmiyor. Çünkü bu sebep sadece ölüm olabilir. Buluşmalar ve ayrılmalar. Benim sevinçli ve kederli buluşmalarım ve ayrılmalarım. Hiçbir şeye değişmem onları. Çünkü onlarsız hayatım yoksul kalır. Hatta masallardaki kralların sonsuz servetlerine bile sahip olsam yine yoksul kalır. Bu akşam Slavço bize Sofya'da savaş ekibi olarak çalışmalarımıza son verildiğini, yukarısının kararıyla çeşitli partizan müfrezelerine geçeceğimizi bildirdi. Beklenmedik bir haberdi bu. Sessizce şaşkın şaşkın bakıştık. Fakat kimse niçin diye sormadı. İstemiyorum, razı değilim diyen olmadı. Çünkü parti buyruklarının buyruldukları biçimde yerine getirilmesi artık bizde şaşmaz bir yasa haline gelmişti. Ayrılırken Slav çobana ertesi akşam buluşacağımızı, beni müfrezeye götürecek arkadaşa teslim edeceğini bildirdi. Ve bir kez daha partizan gibi giyinmemi söyledi. Savaş ekibinde çalışırken varlıklı bir burjuva ailesine mensup bir madam gibi giyinebilmek için gerekli elbiseleri temin edebilmiştim. Ama ipek entariyle modern şapka ve yüksek ökçeli iskarpinlerle dağlarda, ormanlarda, sarp partizan yollarında, dik patikalarda yürünebilir mi hiç? Vitoşa'ya giderken giydiğim golf pantolon hayli yıpranmıştı. Vitoşa ve Lülin dağlarında yaptığımız savaş talimleri sırasında az mı tekerlenmiştim bu golfle? Slavço ile Stanü'de en sık dikenli çalılık yerleri seçerlerdi. Emekleyerek geçerdik oralardan. Ayakkabılarım da hayli yıpranmıştı. 5 ay içinde bu ayakkabılarla ben en ateşli bir turistin 5 yılda geçtiği yollardan daha çok yol yürümüştüm. Kalın örme yelekler, yapığı çoraplar, su geçirmez ceket ve daha birçok şey gerekliydi. Sadece silah için düşünmeyecektim. Benimki fena değildi ve yetecekti. Daha o akşam Vasil ile Nada'ya partizan olacağımı söyledim ve giyim derdimi açtım. Çok iyi insanlardı. Herhangi bir güçlük karşısında bulunduğumu uzun boylu anlatmama gerek kalmazdı. O akşam da henüz sözümü bitirmemiştim ki Vasil kalktı, elbise dolabını açtı ve kendi elbiselerinden bir kat çıkardı. Ölç bakalım işe yarar mı dedi. Nada ceketi tutturup bana giydirmeye çalışarak olacak olacak ancak biraz küçültmem lazım dedi. Ceketi giydikten sonra aynaya baktım. Vasil ne pekiri ne de şişman bir adamdı. Ama ceketinin içine benim gibi 2 kadın daha rahat sığabilirdi. Nada Vasil'i mutfağa yollayıp ölçüm almaya başladı. Sabahleyin erkenden de tanıdığı bir terziye götürdü. Yeğeninin geziye gideceğini söylemiş ve 24 saate kadar dikmesini istemiş. Gerçekten ertesi gün çok güzel bir spor elbisem, golf pantolonla bir spor ceketim vardı. Fakat ne yazık ki ancak bir defa giyebildim bunu. 2 gün sonra Violeta ile görüşecektik. Onun bir tanıdıklarına götürecekti beni. Yapığı yelek, çorap, bluz alacaktık onlardan. Büyük bir sırt çantası vardı yanımda. Elbiseyi, Persa ve Petko'nun verdikleri yeni bir çift turist ayakkabısını ve partizanlık hayatında gerekli ufak tefek şeyleri bu çantaya koymuştum. O zamanlarda Yahudiler kendilerine hükümet tarafından özel olarak ayrılmış Yahudi mahallesinde otururlardı ve bu mahalle dışına çıkmaya hakları yoktu. Biz bu mahallede dolaşırken sarı yıldızı takıyorduk yakamızı. Yine bir hükümet emriyle Yahudilere zorunluydu bu nişanı takmak. Bu sayede Yahudi evlerine göze batmadan girebiliyor, daha uyanık ve savaşçı ruhta Yahudileri gözetleyen çok sayıdaki hafiyelerin dikkatini pek çekmiyor, kuşkulandırmıyorduk onları. Gittiğimiz evde 17 yaşlarında genç, güzel bir kız karşıladı bizi. Bizim için hazırlanan elbiseleri çıkardı ve yarına kadar bekleyebilirse daha zengin birileri tarafından vaat edilmiş, daha başkalarını da verebileceğini söyledi. Burada ben bütün partizanlık hayatımda affedemediğim bir hata işledim. Taşımayayım diye sırt çantamı bıraktım onlarda. Ertesi gün belli saatte gittiğim zaman evlerinin önünde üniformalı bir polis bekliyordu. Kızın protesto sesleri geliyordu açık pencereden. Anlaşılan yaklaşınca duyabileyim diye yüksek sesle konuşuyordu. Kuşkusuz arkama bile dönüp bakmadan yoluma devam ettim. Zaferden sonra bu evi aradım. Kızı çok görmek istedim. O zaman başlarına bir hal geldi mi öğrenmek istedim. Ama mahallede 2 saat dolaştığım halde bulamadım bu evi. Sokağı da evi de unutmuştum. Adlarını da bilmiyordum. Ve işte böyle partizan müfessesine gitmeme bir gün kala elbisesiz kalmıştım. Nada'nın tez evden Vasil'in pantolonlarından birini daha bana uydurması gerekmişti. Slavço ile buluştuğumuz zaman orta boylu, geniş omuzlu, hatta biraz şişmanca bir adam vardı yanında. Slavço, yarınki arkadaşlarından diyerek beni tanıştırdı onunla. Beni müfreziye bu arkadaşın götüreceğini ve kendisinin partizan olduğunu anladım. Slavço ile kucaklaşıp vedalaştık. Arkadaş koluma girdi. Sokakta aşağı doğru bir hayli sessizce yürüdük. Stefan Halavçe'de tanımadığım arkadaşın adı. Slavço ile vedalaşmanın, savaş grubundan ayrılmanın heyecanı içinde olduğumu anlıyordu. Bu vedalaşma gerçekten duygulandırmıştı beni. Hayatımın belirli bir dönemi Sofya'da savaş grubundaki çalışmalarım sona ermişti. Savaş grubuna girdiğim zaman onlardan hiçbirini tanımıyordum. Az zamanda ısınıvermiştim onlara. Can kardeşi olmuştuk. Savaş arkadaşlarımızdan birinin kaybı bende daima derin üzüntüler yaratmıştır. Hatta yakından tanımadığım, hatta ismini ilk defa gazetede okuduğum bir arkadaşın kaybı da beni çok üzüyordu. Son ay içinde savaş grubumuzda birkaç kişi ölmüştü. Hem de en cesurları, en ateşli, en mert olanları gitmişti. Ve biz sağ olanlar Sofya'da daha fazla kalamazdık, kalmamalıydık. Halkın düşmanlarından intikam almalıydık. Stanü, Donka, Miko ve Gujo'nun intikamını almalıydık. Evet, intikamcıydık biz ama hiçbirimizin kendi öcünü almaya hakkı yoktu. Halkın düşmanlarından bir kimseyi kendi başına cezalandırmaya, yok etmeye hiçbirimizin hakkı yoktu. Böyle bir hakka sadece parti sahipti. Partinin erleri olarak biz de partinin kararlarına gönlümüze uygun düşmese bile yine ses çıkarmadan uymak zorundaydık. Dünden itibaren biz artık savaş kolektifi değildik. ben beraber olmayacak mıyız, Violeta ile bir müfrezede beraber buluşmayacak mıyız diye soruyordum. Ve şimdiki Kiril Metodi sokağında bu tanımadığım arkadaşla yürürken tanımadığım, bilmediğim insanların yanına gittiğimi anladım. Bugünden itibaren sevinç ve kederlerimi, açlık ve çilelerimi onlarla, bu yeni ailemle paylaşacaktım. Göz ucuyla yoldaşıma baktım. Sıkıca elimden tutmuş yürüyor ve her haliyle sanki "Merhaba, merhaba arkadaş, madem ki beraberiz, korkma hiçbir şeyden" diyordu. Ve ben eski savaş arkadaşlarımdan hiçbiri yanımda olmasa da yine yalnız değilim diyerek teselli buldum. Birden güçlü gür bir ses kulağımı çınlattı. Hem de fısıltı ile söylemeye çalışıyordu ama güçlü bir sesti. Ogyana, nasıl partizanlık edecek miyiz? Ne cevap verilir böyle bir soruya? Hiç, belki sadece kuvvetli bir el sıkışmakla. Sonra işle ilgili konuşmalar başladı. Stefan, partizanların yanlarında götürmesi arzu edilen şeylerin ayrıntılı bir listesini verdi bana. Ve denenmiş çok iyi bir tabancamla iki el bombam var diye çok sevindi. Sonra ayrılırken çevremde partizan olmak isteyenler varsa hazırlayıp beraberimde getirmemi bir kez daha tekrarladı. 3 gün sonra Planinets Dağ evinde buluşacaktık. Orada buluşamazsak Sofya'da buluşmaya kararlaştırdık. Planinets'ten doğrudan Balkan'ın yolunu tutacak, onun için iyi giyinmiş, hazırlıklı olarak gelmem gerekiyordu. O gece Dora ile Todor Bogoyev ile beraber kaldım. Bütün gece uyku girmedi gözüme. Dağa çıkacağımı, başkalarının da götürebileceğimi söyleyince ikisi birden sıçrayarak onları da götürmemi rica etti. Birlikte olacağımıza çok sevindim. Fakat hemen çocukları geldi aklıma. 2 küçük çocuğu kime bırakacaklardı? Bu çocuklara bakmak için ikisinden birinin kalması gerekliydi. Hangisi kalacaktı? Elbette anaları kalacaktı. Ama Dora bütün gece boyunca başka bir yol bulmaya çalıştı. Sabah gözlerinin etrafı gölgelenmiş olarak Dora kocasını ve beni yola hazırlıyordu. Aynı gün Vasilevlere gittim ama Stefan'ın önerisinden hiç söz açmadım onlara. Burada Sofya'da gerekliydi onlar. Sofya'da gizli çalışan arkadaşları, güvendikleri bu insanlardan, bu evden yoksun etmeye hakkım yoktu. Kararlaştırılan günde Todor'la birlikte Planinets yolunu tuttuk. Sırt çantam küçüktü ama sevincim büyüktü. Sınırsızdı. Partizan müfrezesine gidiyordum. Aralıksız savaş yürütmek, aktif olarak savaşmak, durmadan eylemlerde bulunmak demekti bu. Sonra ben ne koca, ne çocuk, ne de ana baba terk ediyordum. Her geçen savaş günü de yakınlarımla buluşma saatini yaklaştırıyordu. Kararlaştırılan saatte gelen olmadı. Yakından geçen her turiste bir göz atıyor, uzaklara bakıyor, bildiğim sinyali duymak için kulak kabartıyordum. Akşam oldu, karanlık bastı. Bizimki gibi böyle bir işte zamanında gelmek, bekletmemek yasadır. Ama madem ki beklenebiliyor, olanaklar tükenene dek beklemek gerekliydi. Sabahleyin güneşin ışıkları dağ tepelerine yayıldığı zaman biz Todor'la çantalarımızı yüklenip dağ evinden uzaklaştık. Kontrol karşılamasına yalnız gittim. Müfreze ile irtibat geciktiği için gelmediğini söyledi Halaçev. Ertesi gün akşamın saat 9'unda Podujani Köprüsü'nün ardında bir yerde yeniden buluşacaktık. 24 saat sonra Todor'la birlikte yarı karanlık küçük bir sokakta bekledik. Halaçev yanımızdan geçti ve 30 adım kadar ara ile arkasından yürümemizi fısıldadı hiç duraklamadan.